Ayrım 35, Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault, sayfa 413. Suçluluğun bu üretilmesi ve ceza aygıtı tarafından kuşatılmasını ne isteler öyle ele almak gerekir. Bir kere de ebediyen kazanılmış sonuçlar değil de amaçlarına tamamen ulaşmaları ölçüsünde yer değiştiren taktikler olarak ceza aygıtının yarattığı suçluluk ile onun suçluluğu, diğer yasa dışılıkların birbirinden kopuşu, onlara karşı dönüşü, egemen yasa dışılıklar tarafından simgeleştirilmesi, hapishane polis sisteminin işleyiş biçimi içinde açıkça ortaya çıkan sonuçlar. Ancak bunlar hep direnmelerle karşılaşmışlardır. Mücadelelere yol açmışlar, tepkileri tahrik etmişlerdir. Suçluları içinden çıktıkları bütün halk tabakalarından ayıracak engellerin dikilmesi, özellikle kentsel ortamlarda olmak üzere çok güç bir işti. 18. yüzyılın sonunda Colcon, Londra gibi bir kentte görev yapmanın güçlüğü hakkında bir fikir vermektedir. Opcit, sayfa 299-300. Bunu başarmak için uzun süre inatla uğraşılmıştır. Bir de ayrıca ekonomik olduğu kadar siyasal bakış açısından da başat öneme sahip olan fakir sınıfların bu ahlakileştirilmelerinde genel usuller uygulanmıştır. Yasa sisteminin örflerin yerine geçmesinden itibaren vazgeçilmez hale gelen temel yasallık denilebilecek bir şeyin elde edilmesi, çalışma esnasında itaatkarlık, konut ve aile sabitliği terbiyesine verilmesi vesaire. Halk kesimlerinin suçlulara karşı husumetlerini canlı tutabilmek için daha özel yollara başvurulmuştur. Eski mahkumları muhbir, hafiye, grev kırıcı veya pis işler yaptırtılan adamlar olarak kullanarak, kamu hukuku suçlarıyla işçilerin siyasal statüde olduklarını kabulünü talep ettikleri grevler, işçi anlaşmaları, işçi birlikleri konusundaki ihlaller aynı yasama içinde birleştirilmişlerdir. Başka hiçbir sınıf böylesine bir gözetime tabi kılınmamıştır. Serbest bırakılan mahkumlar üzerindekiyle aynı biçimde uygulanmaktadır. İşçileri şimdi toplumun tehlikeli sınıfı olarak adlandıran kategori içine yerleştiriyor gibidir. Latelier, 5. yıl, No. 6, Mart 1845, Uşak üniforması hakkında. İşçi eylemlerinin sıradan suçlular tarafından güdüldüğü değilse bile en azından harekete geçirildiği düzenli bir şekilde iddia edilmiştir. Örnek olarak bakınız J.B. Montfalcon, Historia de Insurrections de Lyon, 1834, sayfa 142. Mahkeme kararlarında işçilere karşı çoğu zaman hırsızlara karşı olunduğundan daha sert davranılmıştır. Bakınız Latelier, Ekim 1840 veyahut La Fraternite, Temmuz-Ağustos 1847. Hapishanelerde bu iki mahkum kategorisi birbirlerine karıştırılmış ve kamu hukukuna tercihli bir muamele uygulanmıştır. Oysa hüküm giymiş gazeteci veya siyasal kişilerin çoğu zaman ayrı bir yere konulma hakları olmuştur. Kısacası amacı sürekli bir çatışma durumunu sürdürmek olan koskoca bir karışıklık taktiği. Bütün bunlara suçluların algılanma biçimine iyice belirli bir tabloyu dayatmak için sürdürülen uzun bir girişim eklenmekteydi. Onları hemen yakında her yerde mevcut ve her yerde korkutucu olarak sunmak. Basının bir bölümünü istila etmekte olan ve kendi gazetelerine sahip olmaya başlayan artık gündelik suç haberleridir. Gazette de Tribuna ve Courrier de Tribuna'nın dışında Journal de Concierge. Gündelik suç haberlerindeki sıçrama toplumu çevreleyen adli ve polisiye denetimler bütününü kabul edilebilir kılmaktadır. Bu haberler çehresi olmayan bir düşmana karşı olan bir cins savaşı günü gününe anlatmaktadır. Bu savaşta bu haberler gündelik alarm veya zafer bültenini oluşturmaktadır. Tefrikalar halinde ve ucuz edebiyat içinde gelişen suç romanı görünüşte ters bir rol üstlenmiştir. Özellikle suçlunun gündelik ve bildik hayatla ilişkisi olmayan tamamen başka bir dünyaya ait olduğunu gösterme işlevine sahip olmuştur. Bu yabancılık önce alt tabakalarınki, Paris'in esrarları, rokambol, sonra deliliğinki, özellikle yüzyılın ikinci yarısında nihayet yaldızlı suçun, üst düzey hırsızlığın ki Arsène Lupin, polisi edebiyatta birleşen gündelik suç haberleri bir yüzyıldan daha uzun bir süreden beri işlerinde özellikle suçluluğun hem çok yakında hem de tamamen yabancı olarak gündelik hayat için sürekli tehditkar olarak ama kökeni, nedenleri, seferber edildiği gündelik ve egzotik ortam bakımından çok uzakta olacak bir şekilde ortaya çıktığı ölçüsüz bir suç hikayeleri kitlesi üretmişlerdir. Ona atfedilen önem ve ona eklenen kopuk kopuk debdebe ile onu yücelterek ayrı bir yere koyan bir hat onun etrafında çizilmektedir. Çok korkutucu ve çok yabancı bir alemden gelen bu suçluluğun içinde hangi yasa dışılık tanınabilir ki? Bu çok yönlü taktik sonuçsuz kalmamıştır. Halk gazetelerinin cezai çalıştırmaya karşı Bakınız, La Terrière, Haziran 1844. Mahkumların sağlıksız ve tehlikeli çalışmalara verilmeleri nedeniyle Paris Belediye Meclisi'ne verilen dilekçe, gazete Nisan 1845'te çok sayıda mahkumun kanalizasyon çalışmaları sırasında hummadan öldüğü Bretanya deneyini zikretmektedir. Kasım 1845'te mahkumlar neden civa veya üstübeç işlememektedirler? Ayrıca bakınız 1844-45 yıllarının La Démocratie politiki. Hapishanelerin konforuna karşı en ağır ve en tehlikeli işlerin mahkumlarına tahsis edilmesi için insan hakları savunucularının suçlulara aşırı ilgi göstermelerine karşı suçu yücelten edebiyata karşı La Terrière Kasım 1843 sayısında Mysteries de Paris'e bir saldırı vardır. Çünkü bu kitap suçlulara, onların resimsel yanına, kelime haznelerine çok prim vermektedir. Ve bu kitapta suça eğilimin kaçınılmaz olması fazlasıyla vurgulanmaktadır. Rouche Populaire'de tiyatroya ilişkin olarak aynı türden saldırılar bulunmaktadır. Giriştikleri kampanyalar bunu kanıtlamaktadır. Genel olarak bütün işçi hareketlerinde eski kamu hukuku suçlarına karşı duyulan güvensizlik de bunu kanıtlamaktadır. Michel Peno, 20. yüzyılın şafağında duvarların en kibirlisi olan, küçümsenmeyle çevrelenmiş olan hapishane, halkın tutmadığı bir halkın üzerine kapanma işini tamamlamıştır. Delinquance et System, Penitentiaire de France, AU, 19, Sequel, yayınlanmamış metin. Ancak bu taktik, zafer kazanmanın veya her halükarda suçlular ile halk tabakaları arasında kesin bir kopuş meydana getirmenin uzağındadır. Fakir sınıfların yasa ihlaliyle olan ilişkileri, proletarya ile kentsel aşağı tabakalar arasındaki karşılıklı durum incelenmeyi beklemektedir. Fakat bir şey kesindir, suçluluk ve baskı 1830-1850 işçi hareketi içinde önemli bir hedef sayılmıştır. Tabii ki suçlulara karşı husumet duyulmaktadır ama cezalandırma sistemi çevresinde kavga vardır. Halk gazeteleri çoğu zaman insan hakları savunucularının bildik tasvirleriyle fakirlik, başıboşluk, tembellik, sarhoşluk, kabahat, hırsızlık, cinayet, taban tabana zıtlaşan siyasal bir suçluluk çözümlemesi önermektedir. Bunlar suçluluğun köken noktasını suçlu bireye değil de bu ancak fırsatların sonucu veya suçluluğun ilk kurbanıdır, topluma yüklemektedir. Sizi öldüren kişi bu işi yapmama konusunda özgür değildir. Suçlu olan toplumdur veya daha doğrusunu söylemek üzere kötü toplumsal örgütlenmedir. La Humanitaire, Ağustos 1841. Ve bu da onun ya kendi temel ihtiyaçlarına cevap verememesinden ya da daha sonra suç olarak ortaya çıkacak olan hakları, özlemleri, talepleri silmesinden veya öldürmesinden kaynaklanmaktadır. Hatalı eğitim, hesaba katılmayan yatkınlık ve suçlar çok küçük yaşta zorlanılan bir çalışmayla dumura uğratılan akıl ve kalp. La Fraternité, Kasım 1845. Fakat bu ihtiyaçlardan ve baskıdan kaynaklanan suçluluk, ona getirilen allayıp pullamalarla ve onun çevresine çekilen ayıplama çemberiyle bazen onun nedeni ve her zaman da büyümüş biçimi olan başka bir suçluluğu maskelemektedir. Fakirler için sefalet kaynağı ve isyan ilkesi olan yukarının suçluluğu ve bunu meydana getirdiği rezil örnektir. Sefalet kaldırımlarımıza cesetleri, hapishanelerimize hırsızları ve katilleri yağarken sosyete sahtekarlarının orada ne görüyoruz? En yoz örnekleri, isyan ettirici ve büyük köpeklikleri, en utanmaz haydutlukları. Bir fırında bir parça ekmek koparttığı için canilerin arasına konulup yargılanan fakirin, bir gün devlet hazinelerinin, aile servetlerinin hiç cezaya uğramadan çalındığı borsayı taş be taş yıkacak kadar öfkeleneceğinden kaygı duymuyor musunuz? La Rouche Populaire, Kasım 1842. Oysa bu zenginliğe özgü suçluluk yasalar tarafından hoş görülmektedir ve mahkemenin önüne çıktığı olursa onların hoşgörüsünden ve basının sessiz kalacağından emin bulunmaktadır. İbit, Aralık 1839'da Balzac'ın La Cycle'daki bir makalesinde Winchart'ın cevabı. Balzac, en küçük bir namussuzluğunun hemen belli olduğu bir zengin söz konusu olduğunda bir hırsızlık ithamının temkinlilik ve gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğini söylemekteydi. Bayım, elinizi vicdanınıza koyarak tersinin her gün olup olmadığını büyük bir servet ve mertebeyle kötü bir olayı örtmenin binbir yolunun bulunup bulunmadığını söyleyiniz. Böylece suç davalarının ceza adaletinin genel işleyişini ifşa etmek üzere siyasal bir tartışmanın fırsatını verebileceği, düşüncelerin ve işçi hareketlerinin yargılanması sırasında bundan yararlanabileceği düşüncesine ulaşılmıştır. Mahkemeler artık eskiden olduğu gibi yalnızca çağımızın sefalet ve yaralarının sergilendiği bir yer, toplumsal düzensizliğimizin hüzünlü kurbanlarının yan yana sergilendikleri bir yer değildir. Buraları aynı zamanda savaşçıların haykırışlarını inleyen bir arenadır. La Fraternite, Kasım 1841. Siyasal mahkumların tıpkı suçlular gibi cezai sistem hakkında dolaysız bir deneye sahip olmalarından ama bunların kendilerini duyuracak konumda olmalarından ötürü tüm mahkumların sözcüsü olmak zorunda oldukları fikri de buradan kaynaklanmaktadır. Verilen cezaları ancak bir başsavcının süslü iddianamesi boyunca tanıyan Fransa'nın iyi burjuvasını aydınlatma görevi onlara düşmektedir. Almanach Populaire de la France 1839 sayfa 50. Cezai adaletin ve bunun suçluluk etrafında çizdiği sınırın bu tartışmalı hale getirilmesinde gündelik suç haberleri karşıtı denilebilecek taktik karakteristiktir. Halk gazeteleri için tıpkı Gazette Tribune gibi karnını kanla doyuran, hapishaneden beslenen ve bir melodram repertuarını gündelik olarak kullanan gazetelerin suçları ve davaları kullanmalarını tersine çevirmek söz konusudur. Pauvre Jacques, 1. yıl, No. 3. Gündelik suç haberi karşıtı, burjuvazi içindeki suçluluğu sistematik olarak vurgulamakta, fizik yozlaşmaya, ahlaki çürümeye uğrayan sınıfın burjuvazi olduğunu göstermekte, halk tarafından işlenmiş suçların anlatılarının yerini, onları sömüren ve onları dar anlamıyla aç bırakan ve katledenlerin onları içine attıkları sefaletin tasvirini ikame etmekte. La Fraternite, Mart 1847 sayısında Drouillard olayı ve ima yolu ile Rockford Bahriyesi'ndeki hırsızlıklar söz konusu edilmiştir. Haziran 1847'de Bulme davası ve Jubier Pellaprat olayı hakkındaki makale. Temmuz-Ağustos 1847'de Benier Lagrange Jussien zimmet olayı hakkında. İşçilere karşı açılmış olan suç davalarında sorumluluğun ne kadarının işverenlere ve toplumun tümüne ait olduğunu göstermektedir. Kısacası suç üzerindeki onu hem bir canavarlık olarak soyutlamaya ve hem de onun sorumluluğunu en fakir sınıfın üzerine yıkmaya çalışan bu tek düze söylemi tersine çevirmek üzere bütün çabalar seferber edilmiştir. Bu ceza sistemi karşıtı polemik esnasında Fourierciler hiç kuşkusuz diğerlerinden daha ileri gitmişlerdir. Aynı zamanda suçun olumlu bir değerlendirmesi de olan siyasal bir teoriyi herhalde ilk bunlar yoğurmuşlardır. Onlara göre suç uygarlığın bir sonucuysa da aynı zamanda bir silah olması nedeniyle ona karşıdır da. Suç kendinde bir güç ve gelecek taşımaktadır. Bastırma ilkesinin kaçınılmazlığının egemenliği altında olan toplumsal düzen, hükümlerine kulak asmayan veya reddeden doğadan sağlıklı kişileri, bu dar hücrelerde kapalı kalamayacak kadar güçlü kişileri cellat veya hapishane aracılığıyla öldürmeye devam etmekte ve çocuk olarak kalmak istemeyen adamları parçalamakta, kırmaktadır. La Palang, 10 Ocak 1837. Demek ki bir suçluluk doğası yoktur. Bireylerin mensup oldukları sınıflara göre onları iktidara veya hapishaneye götüren güç oyunları vardır. Vergiye tabi fahişelik, doğrudan maddi hırsızlık, kapı kırarak yapılan hırsızlık, cinayet, haydutluk alt sınıflar içindir. Buna karşılık bedevi soygunlar, dolaylı ve incelmiş hırsızlık, insan cinsinden hayvanların bilgince sömürülmesi, büyük taktik gerektiren ihanet, yüksek dolaplar, nihayet gerçekten iyi kazanç sağlayan ve yasanın yetişemeyeceği kadar yüksekteki tüm kötülükler ve suçlar üst sınıfların tekelinde kalmaktadır. 1 Aralık 1838. Bugünün yargıçları zindanları fakirlerle doldurmaktadır ve forsalar iyi bir aileden doğsalardı mahkemeleri başkanlık ederler ve adaleti yerine getirirlerdi. La Palange, 1 Aralık 1838. Suçun varlığı ne mutlu ki sonuçta insan doğasının baskı altına alınamaz olduğunu açığa çıkartmaktadır. Suçu bir zayıflık veya bir hastalık yerine diklenen bir enerji, insan bireyselliğinin parlak bir itirazı olarak görmek gerekir. Zaten ona herkesin indindeki garip cazibeyi de herhalde bu vermektedir. Bizdeki uyuşmuş bir sürü duyguyu ve yarı yarıya sönmüş tutkuları uyandıran suç olmasaydı, düzensizlik yani tembellik içinde daha uzun süre kalırdık. İbit 10 Ocak 1837. Böylece suçun toplumumuzun örgütlenmesinde, zencilerin azat edilmelerinde olduğu kadar değerli olacak siyasal bir araç haline gelmesi mümkün olabilir. Bu azat edilme, suç olmadan meydana gelebilir miydi? Zehirleme, kundakçılık ve hatta bazen isyan, toplumsal sefahetin yakıcılığına tanıklık etmektedir. İbit. Mahpuslar. İnsanlığın en mutsuz ve en fazla zulüm gören kesimi. Palan, bazen suçun çağdaş estetiğine katılmaktaydı ama çok farklı bir kavga için. Buradan amacı yalnızca ahlaksızlık suçlamasını hasma doğru yöneltmek olmayıp aynı zamanda bazılarını diğer bazılarıyla zıtlaştıran güçler ayrımını ortaya çıkartmak üzere suç haberlerinden yararlanılmasına gelinmiştir. Palinch cezai işlevi uygarlık tarafından şifrelenmiş bir çarpışma olarak büyük suçları artık canavarlıklar değil de zulmü uğrayanın kaçınılmaz geri dönüşü ve isyanı olarak. Örnek olarak bakınız La Palinch 1 Ağustos 1836 ve 2 Ekim 1840'ta De La Conge ve El Rabide hakkında söylenenler. Küçük yasa dışılıkları artık toplumun gerekli uçları değil de orada cereyan eden çarpışmanın merkezi humurtusu olarak çözümlemektedir. Buraya Vidocq ve Lacenaire'den sonra üçüncü kişi yerleştirelim. Kendisi bizzat kısa bir süre için ortaya çıkmıştır. Ünü ancak birkaç gün sürmüştür. Küçük yasa dışılıkların geçici çehrelerinden başka bir şey olmamıştır. Evi ve ailesi olmayan, serserilikle suçlanan 13 yaşında bir çocuk, 2 yıl ıslahane cezasına çarptırıldıktan sonra kuşkusuz suçluluk akımlarının içinden geçmiştir. Eğer onu suçlu kılan, yasa hükümlerinden çok disiplinler adına, yasanın söyleminin karşısına bu baskılara kulak asmayan bir yasa dışılığın söylemini çıkartmasaydı kimse onun farkına varmazdı. Ve bu söylem disiplinsizliği toplumun düzensiz düzeni ve yok edilmesi mümkün olmayan hakların ileri sürülmesi olarak sistematik bir şekilde ikircikli bir tarzda değerlendirmekteydi. Mahkemenin ihlal olarak şifrelediği tüm yasa dışılıkları itham edilen bu kişi canlı bir gücün olumlaması olarak yeniden formüle etmiştir. Serseri hayatta konut olmaması, özerk hayatta efendi olmaması, özgür hayatta çalışma olmaması, günlerin ve gecelerin tamlığı içinde zaman kullanımı olmaması. Yasa dışılığın disiplin, cezalandırma, suçluluk sistemiyle bu çarpışma, o çağı yaşayanlar veya daha doğrusu orada disiplinsizliğin küçük olaylarıyla başı belada olan ceza yasasının komik sonucu olarak bulunan gazeteci tarafından algılanmıştır. Ve şu doğrudur. Olayın bizzat kendi ve onu izleyen mahkeme kararı 19. yüzyıldaki yasal cezalar sorununun tam göbeğinde yer almaktadır. Yargıcın disiplinsizliği yasanın yüceliğiyle kuşatmaya kalkışmasının alaylı komedisi ve itham edilen kişinin disiplinsizliği onun aracılığıyla yeniden temel hakların içine kattığı saygısızlık ceza sistemi açısından örnek bir sahne oluşturmaktadır. Hiç kuşkusuz Gazette Tribunaux'un bize aktardığı budur. La Gazette de Tribune, Ağustos 1840. Başkan, herkes evinde uyusun. Beyazse, benim bir evim var mı? Sürekli bir serserilik içinde yaşıyorsunuz. Hayatımı kazanmak için çalışıyorum. Durumunuz nedir? Durumum, önce herhalde en azından 36'mdayım. Sonra kimsenin yanında çalışmıyorum. Bir süreden beri kendi hesabıma yaşıyorum. Geceler ve gündüzler bana ait. Örneğin, gündüz geçenlere küçük el ilanları dağıtıyorum. Gelen arabaların arasından paket taşımak için koşuyorum. Nöli Avenüsü'nde fiyakı satıyorum. Geceleri gösterilere gidiyorum. Kapıları açmayı seyirtiyorum. Sahte markalı eşya satıyorum. Çok meşgulüm. İyi bir firmaya girmeniz ve bir iş öğrenmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Hay Allah, iyi bir firma, çıraklık, çok can sıkıcı. Ve sonra burjuva hep homurdanır ve sana özgürlük yok. Babanız sizi istemiyor mu? Artık baba yok. Ya anneniz? O da yok. Ne akraba ne dost var. Serbest ve bağımsızım. 2 yıl ağır cezaya çarptırıldığını öğrenen Beyase oldukça çirkin bir yüz hareketi yaptı. Sonra keyfi yerine geldi. 2 yıl 24 aydan başka bir şey değil. Hadi gidelim. Palinch'da aktarılan işte bu sahnedir. Ve derginin bu olaya atfettiği önem, ona ilişkin olarak yaptığı çok yavaş ve çok özenli parçalarını ayırma işlemi, furyacilerin bu kadar gündelik bir olayda temel güçlerin bir oyununu gördüklerini göstermekteydi. Bir yanda canlı yasallık, yasanın lafzı ve manası başkan tarafından temsil edilen uygarlığın ki. Onun yasa tarafından gerçekleştiriliyora benzeyen ama aslında disiplin tarafından sağlanan kendi bastırma sistemi vardır. Bir yere, bir konuta zorlayıcı bir meşguliyete ihtiyaç vardır. Başkan herkes evinde uyur demektedir. Çünkü ona göre gerçekte herkesin bir evi görkemli veya rezil de olsa mutlaka bir konutu olmalıdır. Bunu sağlamak onun işi değildir. Onun görevi herkesi buna zorlamaktır. Bunun dışında bir konuma, tanınabilir bir kimliğe, bir kere de ebediyen geçerli bir bireyselliğe sahip olmak gerekir. Durumunuz nedir? Bu soru toplumda kurulan düzenin en basit ifadesidir. Bu serserilik onu iğrendirmekte ve alt üst etmektedir. Sabit, sürekli, uzun soluklu bir koruma, geleceğe ilişkin düşüncelere, her türlü saldırıdan korumak üzere gelecekte yerleşme fikrine sahip olmak gerekir. Nihayet bir efendiye sahip olmak, bir hiyerarşiye yakalanmış ve onun içinde yer alıyor olmak gerekir. Tanımlanmış egemenlik ilişkileri içinde sabitleşmiş olunduğunda var olunabilmektedir. Kimin yanında çalışıyorsunuz? Yani madem efendi değilsiniz, o halde hangi konumda olursa olsun hizmetkar olmanız gerekir. Sizin bireyinizin tatmini söz konusu değildir. Söz konusu olan sürdürülmesi gereken düzendir. yasa çehresini taşıyan disiplinin karşısında kendini bir hak olarak geçerli kılan bir yasa dışılık vardır. Kopuş, ihlalden çok disiplinsizlik aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dil disiplinsizliği, gramer bozukluğu ve verilen cevapların itham edilenle ona başkanlık organı aracılığıyla doğru terimlerle hitap eden toplum arasındaki şiddetli bir kopuşu işaret etmektedirler. Doğuştan gelen ve dolaysız özgürlüğün disiplinsizliği, çırağın, işçinin köle olduğunu ve köleliğin hüzünlü olduğunu iyi bilmektedir. Bu özgürlüğü, onu pençesine almış bu harekete ihtiyacını olağan düzen içinde kullanamayacağını iyi bilmektedir. Özgürlüğü daha çok sevmektedir. Bu yalnızca düzensizlik olsa bile onun umurunda değildir. Bu özgürlükten, yani bireyselliğin daha kendiliğinden gelişimi, vahşi ve buna bağlı olarak kaba ve sınırlı ama doğal ve içgüdüsel gelişimi. Aile ilişkilerinde disiplinsizlik. Bu kayıp çocuğun terk edilmiş veya kendi iradesiyle özgürleşmiş olmasının önemi yoktur. Çünkü ebeveyninin veya yabancıların yanındaki eğitim köleliğine de dayanamamıştır. Ve bütün bu çeşitli disiplinsizlikler boyunca sonunda uygarlığın tümü reddedilmekte ve vahşet ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmamadır, tembelliktir, kaygısızlıktır, sefahattir, düzen hariç her şeydir. Meşguliyetler ile sefahat arasındaki ayrım hariç günü gününe ve yarınsız vahşi bir hayattır. La Palange, 15 Ağustos 1840. Palange'ın çözümlemeleri kuşkusuz halk gazetelerinin o dönemde suçlar ve ceza sistemi üzerinde yürüttükleri tartışmaların temsilcisi olarak kabul edilemez. Ancak bu polemiğin bağlamı içinde yer almaktadırlar. Palange'ın dersleri tamamen kaybolmamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında saldırı hedefi olarak ceza aygıtını seçen anarşistlerin suçluluğa ilişkin siyasal sorunu ortaya koyduklarında, suçlulukta yasanın reddinin en kavgacı biçimini bulduklarını düşündüklerinde, suçluların isyanını kahramanlaştırmaktan çok suçluluğu, onu sömürgeleştirmiş olan burjuva yasallığı ve yasa dışılığından kurtarmaya çalıştıklarında, halk yasa dışılıklarının siyasal birliğini yeniden kurmayı veya ilk kez kurmayı istediklerinde, bu anarşistlere cevap veren çok geniş yankı bu dersleri uyandırmıştır. 35. ayrımın sonu, sayfa 423.